Ayrım 13 Karakutu Soner Yalçın Sayfa 105 Yıl 1998. Dünya Sağlık Örgütü'nün başına Norveç'in ilk kadın başbakanı olup Margaret Thatcher gibi neoliberalizm yolundan yürüyerek ülkeyi 10 yıl yöneten Gro Harlem Brundtland getirildi. ABD ile DSÖ kavgası tamamen son buldu. Brundtland o dönemde uluslararası sermayeye açıkça yakınlık gösterdi. 2000 yılında Amsterdam'da iş adamları, bankerler ve devlet başkanlarının bulunduğu toplantıda bunu deklare etti. 2001 yılındaki Davos zirvesinde küresel ilaç firmalarına patent haklarını koruyacağına söz verdi. Dünya Sağlık Örgütü küresel sermayeden yana tavrını netleştirdi. IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası'nın patronluğunu kabul etti. Sağlığın eski tanımını ideal ve ulaşılmaz görüyordu artık. Dünyada 3 milyar insanın günde 1 doların altında gelirle beslenmeye çalıştığı, 1 milyar insanın sağlıklı sudan yoksun olduğu, milyonlarca insanın kolayca önlenebilir hastalıklardan öldüğü acı gerçeğine sırtını döndü Dünya Sağlık Örgütü. Yüzünü döndüğü küresel şirketlerin kârıydı sadece. Öyle ki ABD tarafından dünyanın dört bir yanında uranyum içeren kanser yapıcı mermi ve bombalar atılmasını bile seyretti, sesini çıkarmadı. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla neokonservatizm denen tek yanlı, dinci, ırkçı, popülist, aşırı sağcı, petro-askeri emperyalizm dönemi başladı. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nde de köklü değişim oldu. Tıp, sağlık sadece parayla başlayıp parayla biten mesleğe dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün yerini Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü aldı. Bu üçlü para çetesi ülkelerin ekonomilerini ve sağlık sistemlerini yapısal uyum adı altında neoliberalizme uygun hale getirdi. Dipnot, piyasacı sağlık sisteminin günümüzdeki en uç örneği Hindistan. Dünya Bankası eliyle 1990'lı yıllarda yürütülen sağlıkta özelleştirme ve piyasalaştırma politikaları sonucu Hindistan'da kamu sağlık sektörü neredeyse çöktü. Yüz milyonlarca insan kaderlerine terk edildi. Dünyada en fazla sayıda tıp fakültesi ve hekime sahip Hindistan'daki sağlık adaletsizliği neoliberalizmin gerçek yüzüydü. Küresel şirketlerin ilaç ürettirdiği Hindistan'da nüfusun üçte ikisi ilaca erişememektedir. 1950'lerden beri komünistlerin yönetimde olduğu Kerala eyaletinde kamucu sağlık politikaları sonucu durum oldukça farklı. Örneğin Hindistan genelinde bebek ölüm hızı 1040 iken Kerala eyaletinde 1012'ye kadar indirildi. Ortalama yaş Hindistan'da 63,5 iken Kerala eyaletinde 75,2 oldu. ABD sadece üçlü para çetesini değil, sağlık ticaretinin merkez örgütü FDA gibi kurumlar eliyle bu alışverişi dilediği gibi yönlendirdi. Bu kurumların dayatmasıyla Türkiye gibi ulusal ülkelerin gümrük duvarları yıkılarak küreselleşme pazarına dahil edildi. Tıp, sağlık toplumsal hedefinden çıkarılıp sadece muayene etmeye indirgendi. Bu aşamaya nasıl gelindi? Evet, Rockefeller 1970'lerde ne çok zorlandı. Mesele sadece Dünya Sağlık Örgütü değildi. Kapitalizmin kaleleri düşmek üzereydi. Örneğin İngiltere. Alma Ata etkisiyle İngiltere 1970'lerin sonunda sağlık sektöründeki krizi aşmak için kara rapor, yani Black Report açıkladı. Rapora göre ekonomik eşitsizlik sağlıktaki eşitsizliğin ana sebebiydi ve önüne geçilmez ise vahim sonuçlar ortaya çıkabilirdi. İngiltere devletinin sosyal güvenlik gelirlerine katkısı %43,4 idi ve rapor bunun arttırılmasını talep ediyordu. Aksi takdirde rejim, sistem yıkılabilirdi. Rapor adını Profesör Douglas A. Black'tan aldı. Onun başkanlığındaki Sağlık ve Sosyal Güvenlik Dairesi tarafından hazırlandı. Zaten Profesör Black, İngiltere'de ulusal sağlık hizmetinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan tıp insanıydı. Halk sağlığı alanında araştırmalar yapmıştı. 1974'te İngiltere hükümetinin sağlık ve sosyal güvenlik bölümündeki ilk bilim insanıydı. 1977-1983 arasında Kraliyet Hekimler Koleji'nin başkanıydı. Ayrıca İngiliz Tabipler Birliği Başkanı olarak görev yapmıştı. Fakat Black Report hayata geçirilemedi. 3 Mayıs 1979 tarihli genel seçimde İşçi Partisi kaybetti. Margaret Thatcher liderliğindeki Muhafazakar Parti kazandı. İngiltere'de ilk kez bir kadın başbakan oldu diye çok kişi sevindi. Ama Thatcher'ın başka kimlikleri de vardı. Başbakan Thatcher, Mont Pelerin ve Powell muhtırası destekçisi Yeni Sağ Düşünce Kuruluşu Center for Policy Studies'in CPS başkanlığını yapıyordu. Çizgisi belliydi. Neoliberalizm destekçisiydi. İtibarıyla yeni Sağlık Bakanı Patrick F. Jenkins kara rapora karşı çıktı. Sağlık eşitsizliklerinin sebeplerini sosyal problemlere dayandığı görüşünü reddetti. Aksine geniş kapsamlı kamucu programlara son verilmeliydi. Ancak bunu hemen hayata geçiremedi. Diğer sektörlerde yapılan özelleştirmeler büyük emekçi direnişiyle karşılanıyordu. Sağlıkta neoliberal yapısal dönüşüm projesine daha zaman vardı ki bunun bir bölümünü solcu Tony Blair kabinesine yaptıracaklardı. Thatcher döneminde sağlıkta adımlar şöyle atıldı. Sahneye önce Sir Ernest Roy Griffiths çıktı. Dünyayı zehirleyen ABD'li iken Alman Bayer'in satın aldığı dünyanın en kirli küresel şirketi Monsanto'nun Avrupa direktörüydü. Ve İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's başkan yardımcısıydı. Griffiths, devletin ücretsiz hizmet verdiği ulusal sağlık hizmeti National Health Service, NHS hakkında rapor hazırlamak üzere 1983 yılında Başbakan Thatcher tarafından görevlendirildi. Griffiths kafasındaki ezberini hemen kağıda geçirdi. Ülkedeki kamucu NHS sistemini kurumsal durgunluk olarak niteledi. Oysa sağlık sektörü, sağlık süpermarketine ve hizmet kullananlar da tüketiciye dönüştürülmesi hedeflenmeliydi. Piyasa durgunluğu böyle açılabilirdi. Pazara finans lazımdı. Hemen ardından Griffiths 1986'da hükümete danışman oldu. Sonra NHS yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bu kamu kurumunun zamanla neye dönüştüğünü tahmin etmek zor değil. Sıkılmayın, ayrıntılı yazıyorum ki kimler kimlerle görün. Sağlıkta yapısal dönüşümü gerçekleştiren tek Griffiths değil de Muhafazakar Parti içindeki Thatcher ekibi neoliberalizmi savunmak için No Turning Back, yani geri dönmek yok grubu kurdu. Başında Ralph Harris vardı. Neoliberal düşüncenin kalesi Mont Pelerin'in 1967'de genel sekreterliğini ve 1982'de başkanlığını yapan Ralph Harris, Başbakan Thatcher'ın ekonomi direktörüydü. Medyasız olmazdı. Harris, Rupert Murdoch'un direktörlüğünü yaptı. Thatcher ekibini tanıtmak lazım, işbirliğini göstermek keza. Thatcher hükümeti bir kişiyi daha görevlendirdi. ABD'li ekonomist Alan C. Enthoven. Soğuk Savaş döneminin önemli isimlerinden biriydi. ABD Savunma Bakan Yardımcılığı ve CIA Gölge Araştırma Şirketi Rand Corporation gibi kilit yerlerde görev yaptı. Davet üzerine 1984'te İngiltere'ye geldi. NHS konusunda çalışmalar yapıp rapor hazırladı. Özelleştirme mecburidir dedi. Dipnot, hep bir aldatmaca yaptılar. İngiliz NHS harcamalarının toplam hükümet harcamaları içindeki oranı 1981'de %11.4 iken 1992 yılında %13.8'e ve 2005'te %16.2'ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması 1975'te $444 iken 30 yıl sonra $2597 oldu. Para başta küresel ilaç şirketleri olmak üzere özel sektöre gidiyordu. Küresel şirketlerin en büyük alıcısı hep devletler oldu. Şirketlerin kasası için, daha çok para gideri için herkes zorunlu sağlık sigortası kapsamına sokuldu. Vesaire vesaire. Amerikalı ekonomist Enthoven daha sonra benzer çalışmayı Hollanda ve İsveç sağlık sistemleri için de yaptı. Sonuçta Monsanto ya da CIA'ci Rand Corporation eliyle sağlıkta dönüşüm yapıldı. İngiltere'de sağlık hizmetlerinde kamucu anlayış yerine piyasacı ekonomik modele bıraktı. Sosyal devlet, sosyal haklar kaldırıldı, sağlık hizmetleri özelleştirildi. Kamu hizmeti veren NHS, devlet hastaneleri işletme haline getirildi. Pazarın canlılığı için ilaç dahil her türlü tüketim özendirildi. Herkes kendi sağlığından kendisi sorumlu olacaktı. Paran kadar sağlık dönemi başladı. Böylece tıp herhangi bir ürün gibi alınıp satılan meta haline getirildi. Sağlık hizmetleri ticari çerçeve alanına hapsedildi. Hiç şaşırtıcı değil. Dünya Bankası kamu hizmeti kaldırılmalı, sağlıkta rekabet olmalı anlayışıyla İngiltere'ye ilk krediyi verdi. Dünya Bankası Sağlık Direktörü İngiliz Profesör Richard Fetcham, Hekimler Birliği BMI dergisine küreselleşme genellikle sağlığınız için iyidir diye yazınca bazı İngiliz doktorlar böyle birine nasıl makale yazdırıyorsunuz diyerek BMI'ya tepki gösterdi. Dipnot. Sonraki yıllarda Sir yapılan Richard Fetcham, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Küresel Sağlık Bilimleri bünyesinde 2007 yılında sağlıklı beslenmeye odaklı The Global Health Group'u yani Küresel Sağlık Grubu'nu kurdu. Bill and Melinda Gates Vakfı, Exxon Mobil ve diğer pek çok kaynaktan alınan bağışlarla destekleniyor. Dünya Bankası yetkilisi Fetcham dergiye bir makale daha yazdı. Hedefinde çağın gerisinde kaldığını söylediği hekimler ve Dünya Sağlık Örgütü vardı. DSÖ kamucu anlayışla devleti iyi, kazancı şeytan, düşünsel mülkiyeti hırsızlık olarak görüyor. DSÖ'nün özel sektörle özellikle ilaç firmalarıyla ilişkileri ürkütücü. Tıbbın kamu sektörü olma devri geçti. Kazanan neoliberalizm oldu. İngiltere'de Black Report rafa kaldırıldı. Peki ya ABD'de neler oldu? Reagan'ın arkadaşı. ABD tarihsel olarak sağlıkta piyasacı modeli benimsedi. Devlet koruyucu hizmetler dışında sağlık alanında çok az sorumluluk üstlendi. Devlet sadece askerlere yönelik tedavi hizmetleri veriyordu. Ancak ABD'de dünyayı saran sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, toplumsallaştırılması, halkçılaştırılması dalgasından uzak kalamadı. 1960'lı yıllarda kamucu Medicare ve Medicaid programlarını benimseyerek piyasacı sistemden tavizler verdi. Ama sağlık harcamalarının kamuya yükü zamanla patronları rahatsız etmeye başladı. Dipnot. Medicare 65 yaş ve üzerindekiler, 65 yaş altında fakat kalıcı özürleri olanlar, böbrek hastalığı gibi çok özel tıbbi durumları olan herkes için giderin %80'ini federal hükümet tarafından finanse edilen kamusal sigorta programı. Medicaid, sınırlı geliri ve kaynakları olan bazı insanlar için tıbbi maliyetlere yardımcı olan bir federal ve eyalet programı. Medicaid ayrıca normalde Medicare tarafından kapsanmayan evde bakım ve kişisel bakım hizmetleri de dahil olmak üzere faydalar sunar. ABD'de toplam olarak Medicare ve Medicaid güvencesi olanların sayısı 46 milyon 500 bin. Kamusal sigortacılığı serbest pazara bir müdahale olarak gören Başkan Donald Trump, Medicare ve Medicaid programından yararlananların sayısını azaltmayı hedefliyor. Power muhtırası sağlık sektöründe Bayh-Dole yasası ile uygulanmaya başlandı. Bu projeyi Başkan Ronald Reagan'ın yakın arkadaşı Senatör Robert Dole hazırladı. Yollar hep kesişiyor. Senatör aynı zamanda Pfizer'in avukatlık bürosu Werner Liebert Bernhardt adlı hukuk bürosunun yönetim kadrosundaydı. Bu yasayla neler yapmadılar ki? Üniversitelerin tarihlerinde ilk kez ilaç şirketlerinden para almalarının önü açıldı. Böylece Amerikan FDA sağlık bürokratlarının denenmemiş ilaçlara karşı koyduğu engelleyici tavır yıkıldı. Piyasanın canlılığı için dikkat eksikliği bozukluğu, bipolar obsesif bozukluk, stres bozukluğu, bağırsak sendromu, mevsimsel depresyon gibi yığınla hastalık icat edildi. Hap yutmak en kolay spor oldu. Evet, sermaye birikimi için tıp hızla ticarileştirildi. Dipnot, şunu belirtmeliyim. Dünya üzerinde tüm sağlık hizmetlerini tamamen özel sektör tarafından üstlenildiği hiçbir ülke yoktur. Bunun nedeni özel sektörün sağlıkta kar görmediği alanlara girmemesidir. Örneğin, Bayh-Dole yasası ile üniversitelere de kamu bütçesiyle yapılan araştırma sonuçlarından çıkan buluşlara patent alma yolu açıldı. Bu yasa üniversite özel sektör işbirliğine yeni açılım sağladı. Üniversitelerde çalışan bilim adamları ise yeni ürün ve aletleri test etmek üzere kendi şirketlerini kurmaya başladı. Ne var bunda demeyiniz, burası önemli. Klinik çalışmaların endüstri sponsorluğunda yapılması aslında yeni bir durum değildi. 1980'lerden önce de endüstri, akademik kurumlara finansal destek vererek araştırmalara sponsor oluyordu. Ancak o dönemdeki akademisyen-endüstri ilişki biçimi incelendiğinde tüm sorumluluk araştırmacılara aitti. Araştırmacılar çalışmaları tasarlar, verileri analiz eder, makaleleri yazar, sonuçların nerede ve nasıl bildirileceğine karar verirdi. Genel olarak ne araştırmacıların ne de akademik kurumların sponsor şirketlerle başka finansal ilişkileri olmazdı. İlaç şirketleri, sponsor firmalar 1980'lerde ürünlerle ilgili çalışmaların her aşamasına dahil olmaya başladı. Gelinen yer bugün burası oldu. Günümüzde klinik çalışmalar genellikle endüstri tarafından tasarlanıyor, analizleri gerçekleştiriliyor, makaleleri yazılıyor ve sonuçların nerede, nasıl ve ne şekilde yayımlanacağına şirketler karar veriyor. Ana amacı hissedarlarına kar dağıtmak olan ilaç şirketleri, çok karmaşık ilişki ağlarıyla etik olmayan sağlık endüstrisi yarattı. Ne kadar korku, o kadar para. Bir parantez açayım, yıl 1995, ABD'nin ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları TRIPS anlaşması gereğince ilaç sektöründe bambaşka dönem başlatıldı. Dediler ki orijinal bir ilacın keşfi uzun ve büyük maliyetli araştırma geliştirme süreci gerektirmektedir. Dipnot, ilaç çalışmalarının çok maliyetli olduğu son yıllarda sürekli haber yapılıyor. Öyle rakamlar veriliyor ki küresel şirketler dışında bu çalışmaları kimse yapamaz anlayışına sebep oluyorlar. Bu da koca bir yalan ve bu algıyı küresel şirketlerin desteklediği kurumlar, kişiler ve medya yapıyor. Bir ilacı belli süre sadece patente sahip firma üretebilir ki kuşkusuz bunun fiyatı yüksek olmak zorundadır. Dipnot, orijinal ilacın patent süresi ve veri koruma süresi bittikten sonra şirketler aynı etken maddeye sahip benzeri ilacı üretebilir. Buna jenerik ürün deniliyor. Patent sahibi şirketler söz konusu ilacın farklı bir hastalığa daha iyi geldiği iddiasıyla ikincil patent hakkı alabiliyor. Böylece patent süresini uzatıyor. Örneğin Zidovudin, 1964 yılında aslında kanser karşıtı ilaç olarak keşfedildi. İngiliz merkezli GSK ilaç şirketi 1987'de ilacı HIV-AIDS tedavisi için onaylattı. Aradan yıllar geçti. İlaç 2013 itibariyle kanser karşıtı jenerik ilaç diye satıldı. Fiyatı 7000 dolardan 70 dolara düştü. Şirketler için patent ilaçları satmak çok karlı. Bu nedenle hala patent süresini 20 yıldan 50 ile 70 yıl arasına çıkarmaya çalışıyorlar. Ayrıca patent sürelerini arttırmak için küresel şirketler lobi faaliyetlerine çok para harcıyor. Buna yeşillendirmek deniliyor. Patent yasasıyla ilaç artık pahalı bir ürün oldu. Patent bir tekel hakkı doğuruyor çünkü. Dipnot, Batı Almanya 1967, İskandinav ülkeleri 1968, Japonya 1976, İsviçre 1978, İtalya 1979, İspanya 1992 yılına kadar ilaçlar dahil kimyasal maddelere patent vermedi. Özellikle patent ilaçlara sahip küresel ilaç şirketleri yıllar içinde dünyanın en büyük para kazanan firmaları haline geldi. Ki şunu yazayım, yeni geliştirilen etkin maddelerin birçoğunun hakiki birer buluşun ürünü olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Yani her yıl ruhsat alan yeni ilaçların büyük bir kısmının tedavi edici özellikleri zaten piyasada pazarlanan ilaçlarda bulunmaktadır. Buna rağmen TRIPS anlaşmasıyla Türkiye gibi ülkeler patent yasasına zorlandılar. Bunun sonucu şu oldu. Tek örnek vereyim. Bristol Myers Squibb şirketi tarafından yürütülen FDA onaylı cilt kanseri tedavisinde kullanılan ilacın ki tümörü sadece yaklaşık %60 oranında geriletiyor, ABD'ye yıllık kişiye maliyeti ortalama $256,000. Bir kanser hastasının 1995 yılında senede ödediği tüm kanser tedavisi gideri ortalama $54,000 idi. Ne kadar çok korkutuyorlarsa ilaçlarını o kadar pahalı satıyorlar. 13. ayrımın sonu. Sayfa 113.